SBS Türkçe ilesiniz.
SBS, a world of difference. You're with SBS Turkish on mobile, online and on radio.
Cep telefonunda, internette ve radyoda SBS Türkçe ilesiniz. İyi günler sayın dinleyiciler. Bugün 25 Mayıs 2022 Çarşamba. SBS Türkçe'ye hoş geldiniz. Bugünkü yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahiplerine saygılarımızı sunarız. Türkçe programı Kulin ulusunun Wurundjeri Woiwurrung halkına ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborjin ve Torres Boğazı adlıların topraklarının geleneksel sahiplerine şükranlarımızı sunarız. Birazdan haber bültenimiz olacak, sonra da seçim sonuçları hakkında hazırladığımız bölüm var. Programımızın ikinci yarısında ise maymun çiçek virüsünü inceleyeceğiz. Dikkat etmemiz gereken yeni bir virüs. Ancak bir öncekini de unutmamak gerekiyor. Koronavirüs hız kesmeden can almaya devam ediyor. Size bugün Melbourne'deki stüdyomuzdan canlı olarak sesleniyoruz. Bize göndereceğiniz mesajları hemen okumaya çalışacağız. Telefon numaramız 0429 99 62 63. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz SBS Turkish. Ben Nejat Başar. Yayınımız Mert Balkanlı'nın sunduğu haber bülteniyle devam ediyor.
Texas'ta bir ilkokulda silahlı birinin ateş açması sonucu en az 18 öğrenci ve 3 yetişkin öldü. Tokyo'daki dörtlü liderler toplantısında dünya sahnesine ilk kez çıkan Başbakan Anthony Albanese, Avustralya'ya geri dönüyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 1 milyar liranın Ensar ve Türgev tarafından Amerika'ya gönderildiğini iddia etti. Amerika'da bir ilkokulda en az 18 öğrenci ve 3 yetişkin vurularak öldürüldü. Silahlı adam, Güney Texas'ın Meksika sınırına yakın Uvalde kasabasındaki Rob İlköğretim Okulu'na ateş açtı. Vali Greg Abbott, saldırganın 18 yaşında Salvador Ramos olduğunu ve polisler tarafından öldürüldüğünü söyledi. Tetikçinin bir tabancası ve muhtemel bir tüfeği ve okulda 2., 3. ve 4. sınıfa giden çocukların olduğunu söyleyen polis, öldürülen şüphelinin suçu tek başına gerçekleştirdiğini düşündüklerini belirtti. Suçun anlaşılamaz olduğunu söyleyen Texas valisi Greg Abbott ise, ebeveynler çocuklarını okula bıraktığında, o okul bittiğinde çocuklarını alabilecekleri beklentileri var ve şu anda Texas'ta birlikte yaz tuttuğumuz çocuklarını alamayacak aileler var diyerek duygularını paylaştı. Demokrat Senatör Chris Murphy, Senato'daki meslektaşlarını toplu katliamları durdurmak için yasa çıkarmaya çağırdı.
Why do you spend all this time running for the United States Senate?
Chris Murphy, neden bütün bu zamanı Birleşik Devletler Senatosu'na aday olmak için harcıyorsunuz? Katliamlar artıyor, çocuklar canları için koşuyor. Biz hiçbir şey yapmıyoruz, ne yapıyoruz, neden buradayız şeklinde isyan etti. İki haftadan kısa bir süre önce de silahlı bir kişi nefret suçu olarak tanımlanan olayda New York Buffalo'da bir süpermarkette ateş açıp 10 siyahi müşteriyi ve işçiyi öldürmüştü. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden Asya gezisini tamamlarken Rusya ve Çin, Japon ve Güney Kore hava savunma bölgelerinin yakınlarına askeri jet uçaklar gönderdi. Bu ortak devriyeler Biden'ın Çin tarafından saldırıya uğraması halinde Tayvan'ı savunmak için askeri olarak yanıt vermeye istekli olacağını söyleyerek Pekin'i kızdırmasının ardından gerçekleşti. Japonya bu ortak devriyeleri provokasyon olarak nitelendirirken Rus Hava Kuvvetleri Başkumandanı Sergei Surovikin bunların rutin tatbikatlar olduğunu söyledi.
In the course of carrying out the task, the aircraft of our countries acted strictly in accordance with the provisions of international law.
Görevlerini yerine getirirken ülkelerimizin uçakları kesinlikle uluslararası hukuk hükümlerine göre hareket etmiştir diyen Surovikin, yabancı devletlerin hava sahasını ihlal yok, ortak devriye planlı bir olaydır ve üçüncü ülkelere karşı amaçlanmamıştır açıklamasında bulundu. Amerika Dışişleri Bakanlığı'ndan Ned Price, bombardıman uçaklarının Japonya Denizi, Doğu Çin Denizi ve Filipin Denizi üzerinde uçtuğunu söyledi.
This exercise was likely planned well in advance by both countries.
Ned Price, bu tatbikat muhtemelen her iki ülkenin Rusya'nın Ukrayna işgali ve Kremlin'in tehlikeli nükleer retoriğinin ortasında Moskova ile bir şekilde işbirliği yapma kararıyla çok önceden planlanmıştı. Bahsettikleri sınırsız ortaklık kavramı oldukça canlı görüşünü paylaştı. Anthony Albanese, başbakan olarak ilk kez dörtlü ittifak toplantısına katıldıktan sonra Tokyo'dan dönüyor. Albanese, dünya sahnesine çıkışında Amerika Birleşik Devletleri, Japonya ve Hindistan liderleriyle bir araya geldi ve iklim değişikliği ve Çin'in Solomon Adaları ile güvenlik anlaşması gibi konuları tartıştı. Kısa ziyaret sırasında Albanese, Çin'i Avustralya ile olan ticari yaptırımları kaldırmaya çağırdı ve Avustralya'nın iklim değişikliği ile mücadele konusunda daha fazla eylemde bulunacağını vurgulayarak Pasifik ülkelerine daha fazla dış yardım sözü verdi. Dörtlü ittifak, Rusya'nın Ukrayna ile savaşına ilişkin ortak bir bildiri yayınladı ve bu bildiride Çin'in Tayvan'daki herhangi bir askeri harekatına karşı bir sinyal de verildi. Albanese bu akşam Canberra'ya inecek ve burada Avustralya'nın 31. başbakanı olarak yurt içinde de yeni görevine başlayacak. İşçi Partisi en az 76 koltukla çoğunluk hükümetini kazanmaya yaklaşırken, cumartesi günü yapılan oylamanın sayımı hala devam ediyor. Geri kalan yakın koltuklarda İşçi Partisi, Brisbane'da önde giderken, Liberaller New South Wales, Gilmore'da ve Victoria'da Deakin'da az sayıda oyla önde. Bu nihai oy sayımıyla İşçi Partisi 76, Koalisyon 61 ve Yeşiller 3 koltuk kazanmış olacak. One Nation lideri Pauline Hanson da Queensland için Senato'daki yerini koruyacak gibi görünüyor, ancak milyarder Clive Palmer Senato koltuğunu kazanamayacak. Çin, batılı güçlerin üst düzey Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yetkilisi tarafından Xinjiang bölgesine yaptığı ziyaretle başlayan eleştirilerin dış ilişkilerini sabote etmeye amaçladığını söylüyor. Çin, Uygur, Kazak ve diğer Müslüman azınlıkların üyelerine uygulanan kitlesel hapsetme, zorunlu çalıştırma ve zorunlu doğum kontrol önlemleri iddialarına odaklanan Michelle Bachelet liderliğindeki gerçeği bulma misyonunu uzun süredir bir kenara itmişti. Çinli yetkililer, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve diğer batılı ülkelerin ziyaret etrafında tekrar tekrar siyasi saçmalıklar sahnelediğini ve Yüksek Komiser'e Çin'in suçunu kabul etmesi için baskı yaptığını iddia ediyor. Xinjiang bölgesi hükümetinin sözcüsü Zhu Zhuziyang, ülkesinin saklayacak hiçbir şey olmadığını söylüyor. Zhu Zhuziyang, açık ve samimi ve şeffaf bir tavırla hayatın her kesiminden insanları uygun bir zamanda Xinjiang'ı ziyaret etmeye davet ediyoruz dedi. Avustralya Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya'yı Ukrayna'yı işgalinde küresel gıda arzını kesintiye uğratarak şantaj yapmakla suçladı. Ukrayna dünyanın en büyük tahıl ihracatçılarından biriydi, ancak Rusya'nın 3 ay önce ülkeyi işgal etmesinden bu yana üretim kötü etkilendi. Ursula von der Leyen, Dünya Ekonomik Forumu'na çatışma sırasında Karadeniz limanlarının kapanmasıyla Ukrayna'da yaklaşık 20 milyon ton buğday kaldığını söyledi. Rusya'nın enerjide olduğu gibi yiyeceği de silaha dönüştürdüğünü belirtti.
Global wheat prices are skyrocketing and it's the fragile countries and vulnerable populations that suffer the most.
Küresel buğday fiyatları fırlıyor ve en çok zararı kırılgan ülkeler ve savunmasız nüfuslar çekiyor diyen Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Lübnan'da ekmek fiyatları %70 arttı ve Odessa'dan yapılan gıda sevkiyatları Somali'ye ulaşamadı ve üstüne Rusya şimdi ihracatını yaptığı gıdaları istifliyor ve bir şantaj biçimi olarak kullanıyor sözlerini sarf etti. Dünya sağlık yetkilileri, Afrika dışında 16 ülkede 131 onaylanmış maymun çiçeği virüsü vakası kaydetti. Hastalığın genelde bulunduğu Afrika ülkelerinin dışında tespit edildiği 7 Mayıs'tan bu yana bildirilen 106 şüpheli vaka daha var. Dünya Sağlık Örgütü, genel olarak halk için riskin düşük olduğunu ve salgının hala kontrol altına alınabileceğini söylüyor. Dünya Sağlık Örgütü Acil Durumlar Programı'ndan Dr. Rosamund Lewis, bulaşmanın insan davranışlarındaki bir değişiklikten kaynaklanabileceğini belirtiyor. Bu arada Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, ikinci kez 5 yıllık bir dönem için yeniden göreve atandı. Etiyopya hükümetinin eski bakanı, Afrika'dan Birleşmiş Milletler Sağlık Kurumu'na liderlik yapan ilk kişi oldu ve rakipsiz olarak yeniden atandı. Türkiye haberlerine geçiyoruz. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün yaptığı açıklamalar Türkiye siyaset gündemini sarstı. Gün içinde sosyal medya hesabından kaçış planı yapıyorlar, birkaç yüz kişilik bir kaçış planı yapıyorlar. Kirliliğe bulaşmış bürokratlar, sizler bu plana dahil değilsiniz, haberiniz olsun paylaşımını yapan Kılıçdaroğlu, günün ilerleyen saatlerinde bir de video paylaştı ve 1 milyar liranın Ensar ve Türgev tarafından Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderildiğini iddia etti.
Belgeler elimizde, para akışlarının hepsi elimizde. Bir vakıf kurduruyorlar Amerika'da, orası hukuk devleti. Yani hukuksuzlukla yok ettikleri ülkeden hukuka sığınmak için ABD'ye kaçmak istiyorlar. Paravan bir vakıf kuruyorlar. Başına bir Amerikan vatandaşını koyuyorlar. Ama vakfın asıl yönetimi Erdoğan ailesi üyelerine ait. Bu paravan yapının izin çıkarma hakkı kazanması için para ihtiyacı var. Türkiye'den iki vakıf seçiliyor. Türgev ve Ensar. Bu vakıflar başlıyor paraları bir Amerikan vatandaşına göndermeye. Para gönderimi listesinin sonu yok. Hepsinin dökümleri elimizde. 1 milyar lirayı şıp diye transfer ediyorlar Amerika'ya. Erdoğan çık söyle, bu para gönderdiğin paravanın başında senin ailenden kim var?
Ensar ve Türgev ise iddialara kendi internet sitelerinden aynı ifadelerin yer aldığı bir açıklama yayınladı. Açıklamada baştan sona bir FETÖ kumpası görüntüsünü andıran bu akıl ve izan dışı iddiaları cevaplamaya tenezzül etmemiz iddia sahiplerine biçtiğimiz değerden değil kamuoyuna duyduğumuz saygıdandır denildi. Bununla birlikte CHP Parti Meclisi üyesi Emre Yılmaz, Türkiye'den iki vakfın Amerika'daki Türken Vakfı'na gönderdiği belirtilen paranın dökümünü içeren 4 belge paylaştı. Gözlerin çevrildiği Türken Vakfı Yönetim Kurulu'nda Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın kızı ve Hazine ve Maliye Eski Bakanı Berat Albayrak'ın eşi Esra Albayrak ve Erdoğan'ın kuzeni Halil Mutlu yer alıyor. A Haber'e konuşan AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de CHP liderinin iç kaos oluşturmak istediğini öne sürdü. Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı makamını tehdit ettiğini ifade etti ve dava açacaklarını söyledi. Türkiye'den diğer haber başlıkları ise şöyle. Türkiye Merkez Bankası'nın firmalardan döviz satmasını talep ettiği öğrenildi. Bir Gün gazetesinden Havva Gümüşkaya'nın haberine göre, hafta başında Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu adına başkan yardımcıları tarafından büyük firmalara yapılan telefon görüşmelerinde döviz satışlarının yapılması rica ediliyor. İddiaya göre Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası yetkilileri tarafından aranan firmaya bir iletişim numarası bırakılarak gerçekleştirilen döviz satışı miktarının firma adı ile birlikte bildirilmesi talep ediliyor. Uyuşturucu kaçakçılığından yargılanan Ali Osman Akat'ın tahliye edildiği ortaya çıktı. Akat, bana kokainin yanlışlıkla gönderildiğini düşünüyorum demişti. Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde bir günde 5 askerin hayatını kaybettiğini bildirdi. Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Kurulu üyesi Profesör Doktor Lokman Kuzu, uzaya gidecek ilk Türk vatandaşı için toplam maliyetin yaklaşık 70 milyon doları bulacağını söyledi. Kuzu, bu konuda Türkiye'nin yakın dönemde işbirliğine gittiği, ünlü Amerikalı milyarder Elon Musk'ın sahip olduğu SpaceX firmasıyla anlaşıldığını belirtti. Türkiye'de koronavirüsten 6 kişi daha hayatını kaybetti, vaka sayısı yeniden 1000'in üzerine çıktı. Piyasalara baktığımızda ise en son döviz kuru değerlerine göre 1 Avustralya doları 11 lira 44 kuruştan, 71 Amerikan sentinden ve 66 Euro sentten işlem görüyor. Ve hava durumuna bakacak olursak Meteoroloji Bürosu gözlemlerine göre sisli bir güne başlayan başkent Canberra 16 derece, Sydney yağmurlu ve erken saatlerde fırtına ihtimali var 20, Melbourne genelde güneşli 19, Adelaide yağışlı 19, Perth genelde güneşli 21, Hobart güneşli 16, Wollongong yağmurlu 19, Newcastle'da erken saatlerde sis vardı ve gün içinde yağış olabilir 20, Brisbane'da artan yağış görüyoruz 23, Cairns parçalı bulutlu 28 ve Darwin güneşli 33 derece olarak öngörülüyor. SBS Türkçe haber bültenini dinlediniz. Ben Mert Balkanlı. Yayınımızın bundan sonraki bölümünü sizlere Nejat Başar sunacak.
Haber bülteni için arkadaşımız Mert Balkanlı'ya teşekkür ediyoruz. SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Federal seçim bitti ama oyların sayımı devam ediyor. Bilmediğimiz tek şey İşçi Partisi'nin hükümeti kurmak için dışarıdan desteğe ihtiyacı olup olmadığı. Programın ikinci yarısında ise maymun çiçek hastalığını inceleyeceğiz. Bize mesaj göndermek istiyorsanız telefon numaramız 0429 99 62 63. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz SBS Turkish. Ayrıca kaçırdığınız bölümleri dilediğiniz zaman web sitemiz sbs.com.au/turkish'ten veya telefonunuza indirebileceğiniz SBS Radyo uygulamasından dinleyebilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yayınımıza devam etmeden önce sizden gelen bazı mesajları okumak istiyorum. Mahmut Bey'in mesajı şöyle: nihayet heyecanla beklenen haber Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Yakında bir Türk vatandaşını uzaya göndereceklermiş. Karpuzun bile dilimle satıldığı ülkemizde herhalde halkımız buna çok sevinmiştir diyor. Necdet Bey'in mesajı şöyle: dar gelirli bir aileden gelip tarihi bir başarıyı yakalayan Albanese'yi Isparta'nın köylerinde çobanlık yapıp Cumhurbaşkanı olan Süleyman Demirel'e benzetiyorum demiş bu dinleyicimiz. Hacı Tokdemir Bey, İstanbul mitinginde yüz binler adaletsizliğe, yolsuzluğa, yoksulluğa, zamlara, yüksek enflasyona, din tüccarlarına, Kur'an bayrak edebiyatı yaparak ülkeyi yaşanmaz hale getirenlere karşı hak, hukuk, adalet diye bağırdı. 65 yaşındaki teyzem makarnaya hasret kaldım diyorsa, inekler 10 TL'ye ot, vekiller 5 TL'ye et yiyorsa suç senin değil mi, benim mi? Benim değil mi kardeşim diye soruyor bu dinleyicimiz. Yenişehirli Rumuzu dinleyicimiz de Kılıçdaroğlu son mitinginde karşısında 20 milyonluk İstanbul'dan bir avuç insan görünce belli ki morali çok bozulmuş, kaçacaklar kaçacaklar deyip yine elinde New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin de davetli olduğu bir hayır kurumunun kuruluş legal kağıtlarını sallıyor. İşin garibi, kaçacak dedikleri korkudan bir türlü ismini veremiyor. Ne diyelim, tek dileğimiz Allah kendisine acil şifalar versin demiş Yenişehirli Rumuzu dinleyicimiz. Mesajlar gelmeye devam ediyor. Okumaya devam edeceğim önümüzdeki dakikalarda. Ancak şimdi yayınımıza devam edecek olursak, çiçeği burnunda Başbakan Anthony Albanese ilk zirvesine katıldı. Anthony Albanese ilk uluslararası toplantısını tamamlayıp eve döndü. Gündemin en önemli konusu Çin'le ilişkilerdi. Anthony Albanese pazartesi sabahı yemin edip göreve başladıktan birkaç saat sonra uçağa atlayıp Quad zirvesine katılmak için Tokyo'ya gitti. Hindistan, Japonya ve Amerika Birleşik Devletleri liderleriyle bir araya gelen Albanese'nin gündeminde küresel ısınma ve Çin vardı. Ancak öncesinde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden yeni başbakanın performansını övdü.
Prime Minister Albanese, I welcome you to your first Quad meeting. Like I said, you got on a plane, you were sworn in, got on a plane, and if you fall asleep,
İlk Quad zirvene hoş geldin diyen Biden, yemin edip uçağa bindin. Nasıl yapıyorsun bilmiyorum ama burada uyuyakalırsan sorun olmaz diyor. Albanese zirvede bölgesel güvenliğe vurgu yaptı.
The new Australian government's priorities align with the Quad agenda.
Yeni Avustralya hükümetinin önceliklerinin Quad gündemiyle uyumlu olduğunu belirten Albanese, küresel ısınmayla mücadele, daha etkili ekonomik, siber, enerji, çevre ve sağlık güvenliğiyle daha güçlü bir Indo-Pasifik bölgesi diye konuştu. Ev sahibi olan Japon Başbakan Fumio Kishida da Avustralya'nın yeni başbakanını sıcak karşılayanlar arasındaydı.
I would like her to offer her my sincere congratulations for assuming the post of Prime Minister.
Başbakan'a içten tebriklerim ve seçimden hemen sonra Japonya'ya geldiği için teşekkürlerimi iletmek isterim diyor. Bu arada Quad zirvesinde konu Çin ve Çin'in yarattığı tehditti. Ancak bu arada Çin de Albanese'yi tebrik etti. 2020'den beri Çin, Avustralya ile bakanlar seviyesinde diplomatik ilişkilerini dondurmuştu. Ancak Çin Başbakan Li Keqiang, Albanese'yi tebrik eden bir mesaj gönderdi. Dışişleri Sözcüsü Wang Wenbin de seçim sonuçları hakkında yorumda bulundu.
We note that Mr. Albanese led the Australian Labor Party to a victory in the
federal election. Albanese'nin Avustralya İşçi Partisi'nin seçimde zafere götürdüğünü belirten sözcü, ona tebriklerimizi iletiyoruz. 1970'lerde İşçi Partisi hükümeti Çin'le diplomatik ilişkiler kurma kararını alarak doğru bir adım atmıştı, diyor. Ancak Avustralya Üniversitesi'nden savunma uzmanı John Blaxland, ikili ilişkilerin düzelmesinin zaman alacağını vurguladı.
This reach out from China is a bit of an olive branch. It's a bit of an opening of the freezer door.
Çin'in açıklamasının bir zeytin dalı olarak görülebileceğini belirten uzman, Avustralya'nın küçük adımlar atarak Çin'le ilişkileri düzeltmek için bazı fırsatları olabileceğini düşündüğünü söylüyor. Gelecekte iki ülke arasındaki ilişkilerin düzelmesine yönelik küçük yapıcı adımlar görebileceğimizi tahmin ediyorum, diyor. Öte yandan Avustralya, Çin'in Pasifik adalarındaki artan nüfuzuna karşı adım atmaya çalışıyor. Dışişleri Bakanı Penny Wong, pazartesi günü Pasifik adaları için bir mesaj yayınladı.
Our region faces unprecedented challenges, but we will face these challenges together.
Bölgemizin daha önce görülmemiş sorunlarla karşı karşıya olduğunu söyleyen Wong, ancak bu sıkıntılarla beraber yüzleşeceğiz. Daha güçlü bir Pasifik ailesi inşa edeceğiz, daha fazlasını yapacağız, daha iyisini yapacağız, daha iyi dinleyeceğiz çünkü Pasifik'in ne dediğini duymak istiyoruz, diyor. Bu arada Avustralya'da oy sayımı devam ediyor. Oyların şimdiye kadar %74'ten biraz fazlası sayıldı. Liberal Ulusalcılar Koalisyonu'nun 56 sandalyesi var. İşçi Partisi'nin 74, Yeşillerin 3 ve Bağımsızların da 12 sandalyesi bulunuyor. 6 seçim bölgesinde sonuçlar belirsizliğini koruyor. Bunlar Queensland'de Brisbane şehir merkezi, Victoria'da Deakin ve McNamara, New South Wales'da Gilmore, Tasmania'da Lyons ve Güney Avustralya'da Stewart. İşçi Partisi iki sandalye daha kazanırsa dışarıdan destek almadan hükümeti kurabilecek. Bu arada Liberal Parti içinde seçim yenilgisi nedenlerini araştırma süreci başladı bile. Liberallerin kalesi olarak görülen Sydney'deki Wentworth bölgesinde koltuğunu kaybeden Dave Sharma, yenilginin nedenlerinden birinin eski başbakan Scott Morrison'a yönelik antipati olduğunu söyledi. ABC radyosuna konuşan Sharma, özellikle bölgesinde Morrison'ın itici bulunduğunu, fazla dindar olmasının, küresel ısınmaya karşı tutumunun ve Brittany Higgins'in tecavüz suçlamalarına karşı yaptıklarının tepki çektiğini belirtti. Ayrıca 2021'de yılın Avustralyalısı seçilen Grace Tame'in de Morrison'a yönelik tutumunun toplumu etkilediğini belirtti. Scott Morrison seçimi kaybettikten sonra partisinin liderliğini de bırakacağını açıklamıştı. Yerine kimin geçeceği belli oldu. 21 Mayıs'tan önce uzmanlar herhangi bir seçim yenilgisi durumunda Josh Frydenberg'ün yeni lider olacağını kesin gözüyle bakıyordu. Ancak Frydenberg'ün de sandalyesini kaybedenler arasında olması eski savunma bakanı Peter Dutton'ın önünü açtı. Önümüzdeki günlerde Dutton'ın rakipsiz bir şekilde Liberal Parti'nin lideri olacağını kesin gözüyle bakılıyor. New South Wales eyaletinden eski İçişleri Bakanı Karen Andrews'un da genel başkan yardımcısı olacağı belirtiliyor. Sayın dinleyiciler, bir son dakika gelişmesini de paylaşmak istiyorum. Penny Wong, yeni Dışişleri Bakanımızın yarın Fiji'ye gideceği belirtiliyor. Anthony Albanese hükümetinin Pasifik adalarına yönelik dışişleri, diplomasisi biraz daha farklı Morrison hükümetinden. Bu arada yeni bir gelişmeyi de size haber vermek istiyorum. Dördüncü doz COVID-19 aşıları hakkında yeni bir açıklama yapıldı. Aşıyı kanser hastaları ve diğer kronik hastalıkları olanların dördüncü doz aşıyı olabileceği açıklanıyor. Veya engelli olanların COVID-19 dördüncü aşısını olabileceği açıklandı 30 Mayıs'tan itibaren. Daha önce 65 yaş üstü nüfusun dördüncü doz aşısı onaylanmıştı. Bunun dışında yeni bir açıklamada hükümetin COVID kapıp iyileşmiş kişiler için bir tavsiyesi var. Yani dördüncü doz aşıya erişiminiz varsa 3 ay beklemeniz tavsiye ediliyor. Bunu da sizle paylaşalım. Sayın dinleyiciler, Anthony Albanese'nin cumartesi gece yaptığı zafer konuşmasında bahsettiği ilk konulardan biri yürekten Uluru bildirisini uygulamaktı. Şimdi Nigun Kılıç'tan yürekten Uluru bildirisini dinliyoruz.
...2017 yılının Mayıs ayında... Aborjin ve Torres Boğazı adalı delegeler Uluru yakınlarındaki Avustralya'nın ilk halklarının Ulusal Anayasa Kongresi'nde bir araya geldi ve yürekten gelen Uluru bildirisini kabul etti. Avustralya Anayasası'nda değişiklik öneren bildiri, Avustralya'nın ilk halklarının anayasal olarak tanınması, gerçek, adalet ve kendi kaderini tayin etme hakkını temel alan İleriye dönük bir gelecek amaçlıyor. Güney gökyüzünün her noktasından gelip 2017 Ulusal Anayasa Kongresi'nde bir araya gelen bizler yürekten gelen şu açıklamayı yapıyoruz. Aborjin ve Torres Boğazı adalı kabilelerimiz Avustralya kıtasının ve ona komşu adaların ilk egemen milletleriydi ve kendi yasalarına ve geleneklerine göre bu topraklara sahipti. Atalarımız bunu kendi kültürümüz kapsamında yaratılıştan bu yana teyammül hukukuna göre ezelden beri ve bilimsel araştırmalara göre 60 bin yıl önce yaptı. Bu egemenlik manevi bir kavramdır. Toprak veya doğa ana arasında atadan kalma bağ ve oradan doğan Aborjin ve Torres Boğazı adalı halkları ona bağlı kalmalı ve bir gün atalarımızla birleşmek için oraya geri dönmelidir. Bu bağ toprak mülkiyetinin veya daha da önemlisi egemenliğin temelidir. Asla terk edilmedi veya söndürülmedi ve kraliyetin egemenliği ile birlikte sürüyor. Aksi nasıl olabilir? 60 bin yıldır bir toprağa sahip olan halkların bu kutsal bağı sadece son 200 yılda mı dünya tarihinden kayboldu? Kapsamlı yapısal reform ve anayasal değişikliklerle birlikte bu kadim egemenliğin Avustralya ulusunun tam bir ifadesi olarak parlayabileceğine inanıyoruz. Oransal olarak gezegendeki en hapsedilmiş halkız. Biz doğuştan suçlu olan insanlar değiliz. Çocuklarımız ailelerine eşi görülmemiş oranlarda yabancılaşıyor. Bu onları sevmediğimiz için olamaz. Ve gençlerimiz şoke eden sayılarda hapsediliyor. Oysa gelecek için umudumuz olmalılar. İçinde bulunduğumuz krizin bu boyutları sorunumuzun yapısal doğasını açıkça ortaya koyuyor. Bu bizim güçsüzlüğümüzün azabı. halkımızı güçlendirmek ve kendi ülkemizde haklı bir yer edinmek için anayasal reformlar talep ediyoruz. Kaderimiz üzerinde gücümüz olduğunda çocuklarımız da parlayacak. İki dünyada da yaşayabilecekler. Kültürleri ülkelerine bir armağan olacak. Avustralya yerli halkının sesinin anayasada yer alması çağrısında bulunuyoruz. Gündemimizin odak noktası olan Makarrata, mücadeleden sonra bir araya gelmek anlamını taşıyor. Avustralya halkıyla adil ve dürüst bir ilişki kurma, çocuklarımız için adalet ve kendi kaderini tayin etme hakkına dayalı daha iyi bir gelecek için özlemlerimizi ifade ediyor. Hükümetler ve Avustralya yerli halkı arasında bir anlaşma yapma sürecini denetlemek ve tarihimiz hakkında gerçeği anlatmak için bir Makarrata komisyonu oluşturmaya çalışıyoruz. 1967'de sayıldık. 2017'de sesimizi duyurmak istiyoruz. Ana kamptan ayrılıyor ve bu geniş ülkede yürüyüşümüze başlıyoruz. Sizi daha iyi bir gelecek için Avustralya halkının bu yürüyüşünde bize katılmaya davet ediyoruz.
Sayın dinleyiciler, SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Saatlerimiz Avustralya doğu kıyılarında 14.36'yı gösteriyor. Yayınımıza devam etmeden önce bizi Avustralya'nın dört bir yanında internet sayfamızdan, cep telefonlarındaki SBS radyo uygulamasından ve akıllı televizyonlarından dinleyenlere de merhaba diyoruz. Yayınımıza devam etmeden önce kısa bir anonsumuz olacak. Sayın dinleyiciler, Reconciliation Week, yani uzlaşı haftası gelecek hafta. Uzlaşı haftasında 27 Mayıs 1967'de yapılan bir referandumu kutluyoruz. Bu referandumda Aborjin ve Torres Körfezi adalılar için yasaların geçirilmesi ve yerli toplumunun nüfus sayımına dahil edilmesi teklifi büyük bir destekle kabul edilmişti. Uzlaşı haftası kapsamında çok sayıda etkinlik planlanıyor. Bunlardan biri de Sydney'deki Mosman bölgesinde George's Height'ta düzenlenen Guy Mariagal Festivali. Arkadaşımız Mert Balkanlı SBS Türkçe için bu etkinliği takip edecek. Hem de müzisyen olarak grubuyla beraber orada konser verecek. Toplum üyelerimizi bu festivalde uzlaşı ve yerli kültür hakkındaki düşüncelerini öğrenmek için bekliyoruz. Bence kaçırmayın. Mert arkadaşımız orada olacak. Sayın dinleyiciler, yayınımıza devam edecek olursak, maymun çiçek virüsü Avustralya'ya varmış durumda. Bu bölümü yayına arkadaşımız Negün Kılıç hazırladı.
Avustralya geçtiğimiz günlerde Victoria'da ilk resmi maymun çiçeği vakasını kaydetti ve New South Wales'ta başka bir şüpheli enfeksiyon tespit edildi. Nadir görülen bu viral enfeksiyon esas olarak Orta ve Batı Afrika'da görülüyor. Ancak Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada ile birlikte bir dizi Avrupa ülkesi şu anda bu salgınla uğraşıyor. İngiltere'den Avustralya'ya dönen 30 yaşlarındaki bir kişiye maymun çiçeği teşhisi konuldu. 16 Mayıs'ta Melbourne'a gelmeden önce hafif semptomlar geliştiren bu kişi hemen tıbbi yardım istedi. Bir aile hekiminin test yaptırması için yönlendirdiği söz konusu kişi pozitif çıktı ve şu anda hastanede tecrit altında. Victoria'nın sağlık müsteşarı Profesör Brad Sutton, erkek olan bu kişiyle yakın temasta bulunanların kimliğinin belirlendiğini söyledi.
Obviously the GP is one of them. We'll be contacting individuals who are close contacts on the flight.
Açıkçası aile hekimi de onlardan biri. Ayrıca uçuşta yakın temasta olan kişilerle de temasa geçilecek diyen Profesör Sutton, yani gerçekten aynı sıradaki koltuklarda birkaç sıra önde ve arkada oturanlar ve sonra bu uçuşta olan yolcuların tümünün ortaya çıkabilecek semptomların farkında olmasını istiyoruz diye konuştu. New South Wales'ta da şüpheli bir vaka tespit edildi. 40 yaşlarındaki söz konusu bu kişinin de kısa süre önce Avrupa'dan döndüğü kaydedildi. Hafif bir hastalık geçiren bu kişi için Bir doktor semptomlarının maymun çiçeğine benzer olduğu değerlendirmesinde bulundu. New South Wales Sağlık Bakanı Brad Hazard bu doktoru şu sözlerle övdü.
Since we've never seen it in this country before, it is quite incredible that a GP.
Bu ülkede daha önce hiç görmediğimiz için bir aile hekiminin bu hastalığı muayenehaneye geldiğinde teşhis etmeyi başarması oldukça inanılmaz diyen Hazard ve bunun için o doktora teşekkür etmek istiyorum diye konuştu. Maymun çiçeği Afrika dışında nadiren görülüyor. Başbakan Scott Morrison, Avustralya sağlık yetkililerinin durumu yakından izlediğini ve halkın aşırı endişelenmemesi gerektiğini söyledi. Aldığım tavsiye bunun açıkça COVID ve bu nitelikteki şeylerden çok daha az bulaşıcı bir durum olduğudur. Ve bu yüzden bunu ciddiye almamız gerekirken aynı zamanda kimsenin bu noktada telaşa kapılmaması gerektiğini söyleyebilirim diyen Morrison, dünyanın en iyi sağlık otoritelerine sahibiz. Bu COVID aracılığıyla kanıtlanmıştır diye konuştu. Maymun çiçeği çiçek hastalığıyla yakın ilişkili. Vakaların çoğu hafif geçiyor. Çocukluk hastalığı olarak bilinen su çiçeğine benziyor. Hastalar 14 ile 21 gün içinde kendiliğinden iyileşiyor. Bazen ağır vakalara rastlanabiliniyor. Batı Afrika'da ölümle sonuçlanan vakalar olduğu biliniyor. New South Wales Sağlık Müsteşarı Dr. Kerry Chant erken aşamada görülen semptomların ateş ve kas ağrılarını içerebileceğini söyledi.
You can get those enlarged lymph nodes, headaches, feeling tired and lethargic.
Büyümüş lenf düğümleri, baş ağrıları, yorgunluk ve uyuşukluk hissedebilirsiniz. Ardından 1 ila 3 gün daha uzun süreli bir kızarıklık oluşabilir diyen Dr. Chant, döküntü önce düz olur, sonra kabarcıklar, sonra irin ve ardından kabuklar oluşturur diye konuştu. Hastalık yüksek ateş, baş ağrısı ve kaşıntıyla başlıyor. Terleme, sırt, kas ağrısı ve halsizlikle seyrediyor. Döküntüler genellikle önce yüzde görülüyor, sonra vücuda yayılıyor. Semptomlar virüse maruz kaldıktan 5 gün ila 3 hafta sonra başlayabiliyor. Döküntüler su çiçeğine de benzeyebilir. Maymun çiçeği enfekte biriyle yakın temas halinde bulaşıyor. Genellikle virüs, maymun, fare, sincap gibi enfekte hayvanlarla temasla bulaşıyor. Kıyafet ya da yataktan da geçmesi mümkün. Virüs, vücuda deri üzerindeki yara ve çatlaklardan solunum yoluyla ya da ağız, burun ve gözden giriyor. Dr. Chant, nadiren insandan insana yayıldığını da söylüyor.
It's spread by skin-to-skin contact. When the lesions are present.
Lesyonlar varken ten tene temas yoluyla yayılır ve ayrıca damlacık maruziyeti yoluyla da yayılabilir diyen Dr. Chant, ancak genellikle oldukça uzun süre temas etmeniz gerekir diye konuştu. Afrika dışında tespit edilen vakalar uluslararası seyahat eden biriyle bağlantılı olma eğiliminde görülüyor. İngiltere'de halk sağlığı profesörü olan Jimmy Whitworth, hastalık ortadan kaldırıldıktan sonra rutin çiçek aşısının da kaldırılmasının maymun çiçeği vakalarındaki artışa katkıda bulunmuş olabileceğini söylüyor.
It's clear that smallpox vaccine does give some cross protection.
Çiçek aşısının maymun çiçeğine karşı bir miktar çapraz koruma sağladığı açıktır diyen Whitworth, maymun çiçeği hastalığına maruz kalma riski yüksek olan kişilere veya aslında kaptıktan kısa bir süre sonra çiçek hastalığı aşısı yapmak onların enfeksiyon kapmalarını önleyecektir diye konuştu. Maymun çiçeğinin tedavisi yok. Salgınlar enfeksiyonla mücadele yöntemleriyle kontrol altına alınabiliniyor. Ve çiçek aşılarının maymun çiçeğini önlemede %85 etkili olduğu da biliniyor. Maymun çiçeği vakaları yakın zamanda İngiltere, İspanya, Portekiz, İtalya, Belçika, İsveç, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da görüldü. Salgınlar epidemiyologların kafasını karıştırdı. Çünkü şimdiye kadar net bir bulaşma zinciri tanımlayamadılar. New South Wales Üniversitesi epidemiyoloğu Raina McIntyre bir araştırma hattının semptomları olmayan kişilerinde enfeksiyonu yaydığını söylediğini belirtti.
People are speculating.
İnsanlar spekülasyon yapıyorlar çünkü bu kadar çok yerde bu kadar çok vakanın ortaya çıktığını açıklayamıyorlar. Bazı aseptomik bulaşma olabileceğini de düşünüyorlar diyen Raina McIntyre, bu nedenle birçok insan üzerinde kan testi yapmak ve buna maruz kalmış ancak semptom göstermeyen insanlar olup olmadığını kontrol etmek bunun seçilmesine yardımcı olacaktır diye konuştu. Öte yandan İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı, İngiltere ve Avrupa'daki vakaların kayda değer bir kısmının gay ve biseksüel erkeklerde bulunduğunu kaydetti. Profesör Chant, erkeklerle seks yapan erkekleri herhangi bir olağan dışı kızarıklık veya lezyonları olup olmadığını izlemeye çağırdı.
And to contact by phone the sexual health clinic or GP without delay if they have any concerns.
Ve herhangi bir endişeleri varsa gecikmeden telefonla cinsel sağlık kliniğiyle veya aile hekimiyle iletişime geçmeleri çağrısında bulunan Chant, büyük partilerden veya yurt dışında kaldığınız ülkelerdeki tesislerde seks yapıp döndüyseniz özellikle dikkatli olmanız önemlidir diye konuştu. Maymun çiçeği virüsünün 12 ülkede 80 kişide tespit edilmesinin ardından bir açıklama yapan Dünya Sağlık Örgütü, tespit çalışmaları arttıkça vaka sayısının da artmasını beklediklerini duyurdu. Örgüt, insanların virüse karşı dikkatli olmaları ve yaz mevsimi yaklaşırken büyük buluşmalar, festivaller ve partiler nedeniyle yayılımın hızlanmasından endişe ettiklerini de belirtti ve vakalarda uzman personel tarafından muayene edilen olağan dışı döküntüler olması gerektiğini de sözlerine ekledi.
SBS Türkçe ilesiniz. Sayın dinleyiciler, son dakika gelişmesi Teksas'taki saldırıda ölen çocukların sayısı 19'a, yetişkinlerin sayısı da 2'ye yükseldi. En az tabii bunlar daha bütün gün takip edeceğiz gibi görünüyor Teksas'taki gelişmeleri. Şimdi sizden gelen mesajlara dönmek istiyorum. Mustafa Bey Sidney'den şöyle yazmış: Joe Biden Tayvan'a herhangi bir saldırı olursa Tayvan'ı savunacaklarını söyledi. Ukrayna Savaşı başlamadan önce aynısını söylemişti. Amerika'da her hafta savunmasız insanlar öldürülüyor. Bugün de küçücük çocuklar okulun içinde saldırıya uğradı. Joe Biden önce kendi ülkesindeki insanları korusun. McDonald's'dan hamburger almak, silah almaktan daha zor Amerika'da. Yazık küçük çocuklara demiş bu dinleyicimiz. Ali Deromuzu dinleyicimiz: Ha gayret Kılıçdaroğlu, iç savaşı körükle, sana verilen görevi layıkıyla yap. 2023 seçimlerinden sonra Kılıçdaroğlu mu kaçacak, Erdoğan mı kaçacak, görelim demiş bu dinleyicimiz. İsmini vermeyen bir dinleyicimizin mesajı da şöyle: Adalet ve Kendilerini Kalkındırma Partisi AKP, kanserli bir hastanın son günlerini yaşamaya benziyor. Sıkılmadan her gün yalan söyleyen, itibarları dünyada ve ülkede sıfır olan bir parti olmuştur demiş AKP hakkında. Bir başka dinleyicimiz: Elon Musk'la anlaşma falan yok, yanlış haber. Ay'a gidecekler belli. Japon tekstilci tüm biletleri aldı ve Dearmon projesine seçilenler götürülecek. Mars projesi henüz ilk aşamasında, istasyon kuruldu. Ortada fol yok, yumurta yok. İktidar beni nasıl yedi uçuyoruz hem de Ay'a fakat yaya demiş bu dinleyicimiz. Vatanperver rumuzu bu dinleyicimiz. Bir başka dinleyicimiz dilimli karpuz mesajına, Coles ve Woolworths'te karpuzu dilimle satıyorlar demiş bu dinleyicimiz. Bir başka dinleyicimiz: Kemal Kılıçdaroğlu elinde belgelerle konuştu. Yine Tayyip Erdoğan ve ailesinin Türk halkına ait kaçırdıkları paraları gösterdi. Minareyi çalan kılıfını hazırlamış demiş. Komutan rumuzu dinleyicimizde AKP hükümeti ortaya çıkartılan bütün pisliklerini FETÖ'ye yıkmaya çalışıyor ama bu defa millet inanmıyor. Kılıçdaroğlu'nun tespit ettiği son yolsuzluk hükümet düşürür demiş. Bir başka dinleyicimiz Türkiye'de 3 milyon mültecinin AK Parti'ye oy vereceği söyleniyor. Hayret, demek ki Kundak'taki bebekler de mutlu oldukları için Başkan Erdoğan'a oy verecekler. Ayrıca ülkede Kürtçe şarkı söylemek yasak diyenlere devletin 24 saat yayın yapan resmi kanalı Kürdiye 24 kanalının dinlemelerini tavsiye ederim demiş bu dinleyicimiz Yenişehirli. Varcan Sayat Bey, Türkiye'de faaliyet gösteren Sadat Sivil Savunma Kurumu Atatürk döneminin Kuvayi Milliye Cemiyeti'nin devamıdır ve bu tür kurumlar Avustralya'da dahil tüm gelişmiş ülkelerde varlar demiş. Necdet Şimenli Bey de yıllardır, hatta asırlardır Avustralya'nın yerlilere anayasa çerçevesinde parlamentoda onlara seslerini duyurma imkanı verilmemesi Avustralya'nın yüz karısıdır demiş bu dinleyicimize. Sayın dinleyiciler, grip salgını ülke çapında büyüyor, birçok uzman uyarıyor. Geçenlerde bahsetmiştik, Queensland'de grip aşıları ücretsiz yapılmıştı. Ancak bunun tüm ülkeye yayılması tavsiye ediliyor Avustralya Tıp Derneği tarafından. Ücretli olması bazılarının bu aşıyı olmasını engelliyormuş yorumu yapılıyor. Bu arada 65 yaş üstü ve 5 yaş altında olanlara zaten ücretsiz grip aşıları. Bu arada COVID'de devam ediyor. Son dakika haberine göre Queensland'de COVID'den ölenlerin sayısı 1000'i geçmiş durumda. Bunu da haber verelim. Sayın dinleyiciler, COVID-19 hız kesmeden devam ediyor. Bundan bahsetmiştik. Uzmanlar zorunlu olmasa bile maske takmamız yönünde uyarıda bulunuyor. Avustralya Tıp Derneği'nin Victoria Şubesi, sağlık sisteminin devam eden pandemi yüzünden zorlandığını belirterek insanların maske kullanmaya devam etmesi çağrısında bulundu. Dernek, artan COVID ve grip vakalarına karşı en etkili korumanın maske olduğunu söylüyor. Victoria eyaletinde maske zorunluluğunun kalkması birçok insanı sevindirdi. Ancak Avustralya Tıp Derneği'nden Dr. Simon Judkins, maskeyi isteyerek kullanmanız durumunda COVID ve diğer virüsleri kapma veya kapınca bulaştırma riskinizin azaldığını söylüyor.
I just want people to understand that there's things that they can do that will decrease their risk of getting COVID and therefore also decrease.
İnsanların COVID kapma veya kapmaları durumunda da çocuklarına veya büyük anne veya babalarına bulaştırma riskini asgari indirmek için yapabilecekleri bazı şeyler olduğunu bilmelerini istiyoruz diye konuşuyor. İnsanlar hala COVID yüzünden hastalanıp hastaneye kaldırılıyor, hatta ölüyorlar diye de ekliyor. Dernek ayrıca artan COVID-19 vakaları dışında grip sezonunun başlamasıyla beraber sağlık sisteminin iyice zorlanmaya başladığını söylüyor. Ambulans birliğinden Danny Hill de baskıyı hissettiklerini söylüyor.
Our members are literally treating patients in the hospital corridor. They bring their drugs, their medical equipment into the hospital with them and they continue to provide the treatment that they
would. Üyelerimiz hastalara hastane koridorlarında müdahale ediyor diye konuşuyor. Normalde sokakta yaptıkları tedaviyi hastane koridorunda sunduklarını, hastalara yatak ve sağlık görevlisi tahsis edilene kadar da bakabilmek için ilaç ve aletlerini hastane koridorlarına götürdüklerini söylüyor. Tıp Derneği maske zorunluluğunun geri gelmesi çağrısında bulunmuyor. Ancak Dr. Judkins, maske gibi basit bir önlemle sağlık sistemi üzerindeki büyük baskıyı hafifletebileceğimizi söylüyor.
You know, our hospital systems and our GPs are incredibly overworked and overcrowded right now. And the last thing we really need.
Hastane sistemimiz ve aile doktorlarımız aşırı çalışıyor ve yoğun. Şu anda ihtiyacımız olan en son şey COVID ve grip vakalarında yeni bir artış diyor. Herkes çözümün bir parçası olabilir diye de ekliyor. Victoria Başbakanı Daniel Andrews, zorunlu maske kuralının geri gelmesi gibi bir durumun söz konusu olmadığını söyledi.
The act, the law of our state vests those powers with.
Kanunen maske zorunluluğunu geri getirme yetkisinin Sağlık Bakanı'nda olduğunu, onun da sadece tavsiye doğrultusunda böyle bir karar alacağını ve şu anda böyle bir tavsiye olmadığını söylüyor. Yine de toplu taşım ve tıbbi merkezlerde maske zorunluluğu devam ediyor. Epidemiyolojist Profesör Nancy Baxter, maskenin önemli olduğunu ancak aşınızın güncel olmasının da hastanelik olma riskinizi asgariye düşürdüğünün altını çiziyor.
If we got everybody boosted,
Herkesin üçüncü dozu olması durumda COVID'den dolayı hasta olanların sayısının çok azalacağını, bunun da sağlık sistemi için çok önemli olduğunu söylüyor. Üçüncü doz aşıyı ve kış dozunu olabilecek herkesin aşı olmasının ciddi bir şekilde hastalanabilecek insanları koruyacağını söylüyor. Sağlık uzmanları herkesin bilmesi gereken bir başka bilgiyi de tekrar tekrar hatırlatıyor.
We need to remind people that unlike Elvis, COVID has not left the building. COVID is still with us and it's probably the case numbers we're seeing now.
Herkesin COVID'in hala bizimle olduğu bilincinde olması gerektiğini söyleyen Dr. Judkins, günlük vaka sayılarının da uzun bir süre sonra yeniden tavan yaptığını söylüyor. Sağlık sistemimiz olağanüstü hal ilan edilen dönemden daha ciddi bir baskı altında. Hastane yataklarına ve ambulanslara talep zirvede ve beraber yaşadığımız bu toplumda her bireyin bu COVID ve gripin oluşturduğu baskıyı hafifletmek için üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerekiyor diye konuşuyor.
Sayın dinleyiciler, programımızın sonuna yaklaştık. Birkaç anons daha vermek istiyorum. SBS'in 6. ücretsiz kanalı yayın hayatına başladı. Pazartesi günü SBS World Watch 35. kanal olarak yayınlanıyor ve burada TRT'den aldığımız haber bültenini her gece saat 22.30'da izleyebileceksiniz. Tekrar ediyorum, her gece TRT'den aldığımız yayını haber bültenini 22.30'da izleyebileceksiniz. Haber başlıklarını da hatırlatayım. 19 çocuk ve 22 yetişkinin öldüğü ilkokulda Amerika'da Başkan Joe Biden Kongre'ye silahlanmaya karşı adım atma çağrısında bulundu. Türkiye'de CHP lideri Ensar ve Türgev vakıflarını eleştirdi ve Avustralya'nın yeni Başbakan Anthony Albanese Japonya'da katıldığı Quad zirvesinden sonra ülkeye dönmeye başladı. Şu anda uçakta. Bu arada liberaller de seçim yenilgisi sonrası Peter Dutton'ı yeni lider olarak seçecek gibi görünüyor. Sayın dinleyiciler, bir sonraki yayınımız yarın saat 14'te başlayacak. O zamana kadar en son gelişmelere sbs.com.au/turkish web sitemizden, SBS Radyo uygulamasından ve SBS Turkish Facebook hesabımızdan ulaşabilirsiniz. SBS Türkçe olarak hepinize sağlık ve mutluluk dolu güzel günler dileriz.
Paylaş, yorumla. Facebook'ta SBS Türkçe'yi takip edin.